Arka Madyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir hayrola da tekrar beraberiz. Bugün yine kıymetli abimiz Mehmet Emin Okur'la gündeme düşenleri, gündemimizin önümüze getirdiklerini konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii gündemde aslında belli. Mehmet abi hoş geldiniz bu arada.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dün Kayseri'de çok elin bir, menfur bir terör saldırısı gerçekleştirildi.
Yine.
Evet, yine. Evet, Beşiktaş'ın yaralarını sarmadan bir hafta sonra neredeyse bu sefer de askerlerimize yönelik bir saldırıydı. Bir önceki polislerimize yönelikti. Ne düşünüyorsunuz Mehmet abi? Böyle üst üste gelmesi bu terör saldırılarının aslında bunların hepsinin bir mesajı var.
Beklenmedik, bilinmedik bir şey değil. Herkes bilsin ki mesajı alıyoruz. Yani bu mesajı neyse biz onu gayet iyi alıyoruz. Gereği de yapılacak. Onlar zannediyorlar ki işte bu terör yıldırma harekatıdır, korkutma harekatıdır. Bak siz bir şey, vazgeçin biraz bu politikalarınızdan, her şey düzelecek gibi mesajlar veriyorlar. Her şeyin nasıl düzeleceğine dair bir tehditvari şeyler var. Biz biliyoruz ki hiçbir terör hareketi, hiçbir terör grubu, hele ki böyle büyük çaplı bir oluşum, uluslararası istihbarat teşkilatlarından habersiz ve bağımsız olmaz. Ve bunlar
zaten Beşiktaş saldırısındaki o bomba mekanizması ile ilgili bunu ancak bir devlet istihbaratı sağlayabilir diye o bomba düzeneğine öyle bir yorum yapıldı.
Evet, aynı şekilde. Bu terör yeni bir şey değil. Ama terörle ne netice alınır? Nereye kadar varılır? Bunlar neleri hedefliyorlar? Ve bunlara hiçbir zaman için bu terörü yapana değil de yaptırana odaklanmak lazım. Sonuçlarına odaklanmak lazım. Biliyoruz. Mesela 20 sene evvele gitsek biz. Yani Arap Baharı 5-6 sene evvel ama daha da biraz evvele gitsek. Yani şu Amerikan askerinin baksak Pakistan'da var mıydı? Afganistan'da var mıydı? Ondan sonra sırasıyla Mısır'da var mıydı? Libya'da var mıydı? Irak'ta var mıydı? Suriye'de var mıydı? Yemen'de var mıydı? Şimdi her yerde var. Demek ki bu bir netice. Domino taşlarının tek tek düştüğünü, bir tek yerin domino taşının direndiğini görüyoruz. O domino taşı da işte Türkiye'dir. Bütün hesap bunların üstüne yapılıyor. Birbirine düşürebilecek ne varsa bunu kullanıyorlar. Türk Kürt'ü kullanıyorlar. Alevi Sünni'yi kullanıyorlar. Arap diğerlerini kullanıyorlar. Dindar layığı kullanıyorlar. Bizim birbirimize düşeceğimiz ne varsa bunları ince ince hesaplıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Bunları enstitüde, doktora tezleri seviyesinde çalışılıyor think tank kurumlarında. Benim bilmediğim İstanbul'un falanca semtinin ne kadarı Alevidir, ne kadarı Sünnidir, ne kadarı hangi fraksiyondur, bunlar çalışılıyor. Bizim bilmediğimiz dahi bilgiler bunlar. Bunları ince ince çalışıyorlar. Ondan sonra kuklacılarına da gerekli şeyi yaptırıyorlar ve bir netice, bir sonuç bekliyorlar. Bizim burada uyanık olmamız lazım.
Nasıl uyanıklık nedir abi? Mesela bir üniversite öğrencisi gelse, abi böyle bir şey dediniz, uyanık olmamız lazım dediniz. Ona ne tavsiye ederdiniz? Şimdi normalde siyaset adamının uyanıklığı başka bir şeydir. Hı. O basiretli, firasetli davranmaya gayret edecek. Belki iş adamının uyanıklığı başka bir şeydir. Ama biz daha çok böyle genç kardeşlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle muhatabız. Hayrola da birazcık onlar tarafından ilgiyle dinleniyor. Bu arada Hayrola başlayalı bayağı bir şey oldu. Bayağı bir program oldu. Böyle bir takım geri dönüşümler almaya başladık. Genelde yani Erkam Radyomuzun o nezih programcı profilinin biraz farklı açığa mı düşmüş hali diyelim.
Evet. Tam da hedefimize ulaşmışız.
Ben onu söyleyecektim işte. Bu bizim hedefimize ulaştığını gösteren bir şey. Yani birazcık böyle ya siz biraz farklı sıra dışı bir şeyler yapıyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Ama genelde insanlar bir tebessümle bizden bahsediyorlar. Evet. Hayrola'dan bahsediyorlar. Evet. Bu anlamda okun hedefine ulaştığını söyleyebiliriz.
Yani başka paradigmayla bakış diyelim biz buna. Netice aynı yere bakıyoruz ama farklı bir veçeden
bakarız. Tabii zaten maksat da oydu en başına hatırlarsanız.
Evet, tabii ki.
Yani bir farklı pencereden bir bakabilir miyiz? Biraz daha mizahla, ironiyle karışık. Evet. Bu tür bir yorumlar yapabilir miyiz diye ki hamdolsun o noktada daha belki ileride biz de mesafe kat edeceğiz. Daha güzel programlar Cenab-ı Hak lütfetsin diye.
İnşallah
biz şimdi de. Dolayısıyla Mehmet abi biz daha çok genç bir profil tarafından dinlendiğimizi dikkate alırsak size gelip bir tanesi oyuna gelmeyin dediniz abi ne demek istediniz diye sorsa ne cevap verirdiniz?
Evet bizim böyle bir zincirin zayıf halkaları olur. Karnın yumuşak tarafları olur. Bir boksör kaşı açılmıştır. Hep o kaşına tekrar vururlar ki. Yani maçı kazanmak için. Hep bunu yapıyorlar yani. Hep bunu yapıyorlar. Fazlasıyla yapıyorlar. Bizim bu oyuna gelmemiz mesele budur yani. Mesela biz bunu 70'lerde biz belki dinleyici arkadaşlarımız hatırlamaz ama biz az çok hatırlarız. Yani biz Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta yaşadığımız şeyler var değil mi? Sonra Gazi Mahallesi'nde yaşadığımız şeyler var. Ondan sonra gelip Gezi Parkı'nda yaşadığımız şeyler var. Ondan sonra gelip işte bizi bunun üstünden şimdi İran meselesi. Ne kadar zamandır söyleniyor. Yani Türkiye ve İran'ı birbiriyle kapıştırmak istiyorlar. Ben o Şiaların yanlışlıklarını olmadık işlerini,
kafa kesmelerini, bir takım
her şeylerini bir tarafa bırakıyorum. Bu dünyanın en büyük vahşetlerinden biridir. Bu hadisenin başka taraflara çekilmesi ama Allah aşkına yani Selefi de ben çıkarmadım, Şialı da ben çıkarmadım. Bunların üstünden bizi Sünni Şia kavgasına tutuşturmak istiyorlar.
Ve karşımıza geçip böyle ellerini oluşturarak seyredecekler.
Seyrediyorlar. Bizi. Geçen hafta bahsettik, vekalet savaşları dedik. Haçlı ordusu toplanıp üstümüze gelmiyor ki bugün. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. 80'lerde bunu yaptılar. İran-Irak savaşını yapmadı mı bu adamlar? Sonra kendi adamları olan Saddam'ı nasıl harcadıklarını görmedik mi?
Abi her 10 ölen Müslümandan 9'unu yine bir Müslüman kardeşi öldürüyor. Yani bu çok acı bir şey yani. Gerçekten çok acı bir durum. Bir de hakikaten çok güzel söylediniz. Vekalet savaşları diye bir şey var ortalıkta şu anda dolaşan. Irak'ı bitirdiler Mehmet abi. Suriye'yi de muhtemelen böyle parçalayıp bir şekilde onu da mefluç hale getirdiler. Şimdi sıra ya İran'da, ya Türkiye'de, ya Suudi Arabistan'da. Evet. Yani bir tanesi baktığınız zaman Vahhabi diye dışlarsınız. Bir tanesini Şia diye gönderirsiniz. Evet. Onlar da size layık diye bir tarafa atıyorlar. Ümmetten saymıyorlar zaten. Tabii. Şimdi dolayısıyla ne kaldı geriye? Bizim bu üç ülkenin yani Suudi Arabistan'ın, İran'ın ve Türkiye'nin kesinlikle birbirlerinden ayrı düşmemesi gerekiyor ve ittifak halinde olması gerekiyor. Çünkü bir sonraki adımda muhtemelen bu üçünden birisini düşürmeye çalışacaklar.
Yani şimdi ben Suudi Arabistan'ı da şey görmüyorum doğrusu yani böyle bu denklemi değiştirecek bir ağırlıkta görmüyorum. Petrol falan vasıtasıyla olabilir ama buradaki esas üç tane büyük güç var. Biri Mısır'dır, biri Türkiye'dir, biri de İran'dır. Yani tarih boyunca da geçmişlerine baktığınızda bir devlet kültürüyle eden Mısır'ı hallettiklerini zannediyorlar. İran'ı da Türkiye'yi daha büyük bir rakip gördükleri için İran'ı da manipüle ederek Türkiye'nin karşısında bir güç olarak kullanma telaşındalar. Şimdi Irak'ın İran'a bırakıldığını görüyoruz değil mi? Halbuki bunlar İran-Irak savaşını başlatıp Irak'ı desteklemediler mi İran'a karşı senelerce?
Evet.
Şimdi ne yapıyorlar? Türkiye'deki Suriye ve Irak'taki politikalarda Türkiye'ye karşı İran'ı kullanma şeyindeler, yolundalar. Yani bunu ne kadar İranlılar yer onu bilemem. Ama biz bunu yemeyeceğiz. Ve biz bunu yemiyoruz. İçeride de aynı şey oldu. Alevi kardeşlerimiz de bizi her bir seferinde karşı karşıya getirmek istemediler mi? Hatırlamıyor muyuz? Daha dün yani yaşandı bunlar. Ve bugün mesela Gezi Parkı sürecinde 28 Şubat'ta bakın haberler gelirdi. İşte falanca mahallede cami yaktılar. Ya şaşırırsın bir gece ya Üst Varoş mahallesinde bir cami. İşte Fikirtepe'de şunu yaptılar. Sultanbeyli'de bunu yaptılar. Bir bakıyorsun insanların karma yaşadığı yerler. Buralar. Yani Sünni Alevi halkın beraber yaşadığı. Gidiyor camiyi yakıyor adam. Hiç olmadık yerde falan. Bakıyorsun işte gidiyor Gazi Mahallesi'nde Alevi kahvesini tarıyor. Oradan başka bir şey yapıyor. Gezi Parkı'nda da ölenlerin 14 kişi mi ne ölmüştü? Tamam mı? Malum.
Evet, değil evet mi? Belli.
Yani buradan hatta o işlerin ilerlediği gece bizim bu çiçek çocuklarının falan ortadan çekildiği Gezi Parkı'nda ortalığın tamamen örgütlere kaldığı anda işte o yukarıki mahallelerden bindirilmiş kıtaların önünü askerin kestiğini Mecidiyeköy'de ve çok daha büyük bir şeylerin yaşanmasının önlendiğini biliyoruz o zaman da. Yine aynı hesap devam ediyor. Daha geçen sene işte o Suruç'ta attıkları bomba yine değil mi? Bu yine Alevi sol örgütlerin bir şeyinde bomba attılar. Yine o Ankara'da atılan bomba da yine evet. Böyle örgütlerin bir sendikaların Alevi sol sendikaların onları patlatıyorlar. Gelip seni patlatıyorlar. Ondan sonra da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Biz az çok şerbetli olduğumuz için bunlara aşılı olduğumuz için bunların arkasındaki niyeti bildiğimiz için çok istedikleri sonuca ulaşılmıyor. Ama bunlar o kadar artık şey olmaya başladı ki halk ister istemez bu sefer. Burada bizim yapacağımız ne? Ben özellikle söylüyorum. Bu fecaat görüntülerini, Şia'nın yaptığını, Selefi'nin yaptığı eziyetleri birbirimize göndermeyelim. Bu bir internet ahlakından bahsettik. Ben buna çok hazırlıksız yakalandığımızı da düşünüyorum. Bu işler de daha da ortaya çıkıyor. Kalkıyor adam bize, bunları sen kendi elinle yayıyorsun. Ya düşmanlığı arttırıyoruz birbirimize karşı. Terör ne yapmak istiyordu? Büyük bizi korku içine bırakmak istiyordu. Dehşete bırakmak istiyordu. Ben kendim çekilmiş görüntüyü kendi elimle bütün yakınlarıma dağıtıyorum mesela.
Evet. Ya mesela bugün de herkesin olduğu gibi telefonlara bir takım görüntüler, bir takım video çekimleri düştü. Orada çok affedersiniz kopmuş bir kolu çekiyor. Şimdi yani bunu çekmek orada o tür bir vahşet ve sıkıntı, büyük bir efendim infial yaşanırken onu çekebilmeyi akletmek de bir ayrı bir hastalıklı bir hal sanki.
Terörün de tam istediği bu.
Evet, evet. Ve sonra bunu durmuyor, bir şekilde yayıyor.
Yayıyor.
O da böyle bir çarpan etkisiyle etrafa yayılıyor. Yani tam bir aslında kötülüğün yayılmasına vesile olmak.
Nefreti arttırıyor.
Nefreti arttıran, evet, o ayrımcılığı arttıran.
Kuklacıyı bırakıyorsun, kuklayla uğraşıyorsun.
Evet. Geçen bir şey oldu Mehmet abi, bizim benim Kerime'nin liseye gidiyor. Baba dedi bugün ne oldu? Ne oldu dedim. Halep'le ilgili bir böyle sıkıntılı sürecin yaşandığı gündü. 4 tane kız dedi koridora çıktılar dedi. Nasıl bağırıyorlar, ağlıyorlar. Ne diyorlar kızım dedim. İşte Halep orada yanıyor. Biz ne yapıyoruz burada? İşte bir şeyler yapmalıyız, etmeliyiz böyle.
Evet.
Ya herkesin bu konuda bir sıkıntısı var, tamam. Biz bunu hakikaten yüreğimizde hissediyoruz. Ve yapabileceklerimiz noktasında da hakikaten hem STK'larımız, hem kanaat önderlerimiz, hem önümüzdeki insanlar bize bir takım yollar gösteriyorlar, yönler gösteriyorlar. Gerçekten yardım konvoyları çıktı, kalktı, gitti. Ama yani o tür bir psikolojiyi yaygınlaştırmak, hele hele bunu işte 15, 14, 16, 17 yaşındaki küçücük çocuklara kadar bunu indirgemek, ancak bu işte telefonlar marifetiyle, internet marifetiyle, sosyal medya marifetiyle oluyor ki, bu aslında tam da işte o dediğiniz kuklayı oynatanın bir İstediğim tertibi bir şey. Yani istediği bir şey yani. Yani o psikoloji aslında bizim sakınmamız gereken bir psikoloji. Evet, evet. O anlamda ben dediklerinize katılıyorum. Kesinlikle yaymamak gerekiyor. Bu kötülüğü yaymak da eş anlamlı bir şey. Şimdi mesela 11 Eylül hadisesi oldu abi Amerika'da. 2000.
Siz oradaydınız.
Ben yapmadım ama.
Ben şüpheliyim, neyse.
O hadisenin görüntüleri gerçekten çok ilginçtir. Hiç yoktur ortalıkta. Yani o kadar efendim insan ölmüştü.
5000 kişi birden.
Evet, birden böyle hani o şeyden atlayanlar, yani çok böyle fecaat görüntüler vardı, fakat şu anda arasanız da bulamazsınız yani, yoktur. Onu bir şekilde gidermeyi, yani engellemeyi başardılar. biz de şimdi buradan bir şey gibi olacak ama o dönemde İngilizce bir dergimiz var. Amerika'da ben de o derginin temsilciliğini yapıyorum. Tam o kulelerin vurulma anını kapağa taşımışız. Böyle ya bu İslam öldürmez, tam tersi diriltir diye bir mesaj veriyoruz. Öyle demişti zaten yani. İslam diriltir diye. Çok güzel bir başlık.
Neyse İngilizcesi?
İslam revives. Yani İslam öldürmez, tam tersi diriltir. İhya eder. O da bir Efendimizin hani hem bir ayete telmih olan bir güzel bir ifade o. Çok güzel. Yazılar da çok güzel. Fakat kapakta bu kulelerin vurulma anı var. O kadar böyle bir tezat teşkil etti ki Amerikalı mantık açısından yani. Ondan sonra bayağı da bir onu basıp göndermişlerdi. Ben de gidip gümrükten onu çekmiştim. O şeyleri. Sonradan çok duyduk yani. O gönderdiğimiz birçok derginin dağıtıcılar tarafından direkt çöpe atıldığını, imha edildiğini. Çünkü o sahnelerin aslında bir tür onlar için şeyi var yani, milli onurlarını zedeleyen bir şey yani. Biz de tam böyle onu basıp gönderdik. Yani ikinci gün adamlar o görüntüleri engellediler. Biz bir ay sonra öyle bir dergi basıp Amerika'da dağıtmaya çalıştık. Öyle bir açığa düşmüştük o dönemde, hatırlıyorum.
Sonraki sayıda da tolere etseydin canım yani, ne bileyim işte sen de bir çiçek resimleri falan filan böyle koysaydın.
Genelde öyle resimler basıyoruz zaten de. bu o hafta aya mahsus öyle bir şey olmuştu ama o birazcık onlar tarafından şey yaptı yani infialle karşılandı. Dolayısıyla bir yayım yani herkes çünkü potansiyel gazeteci oldu Mehmet abi şu anda. Yani şu akıllı telefonlar çekiyorsunuz, belli gruplarınız var onlara yayıyorsunuz, üretiyorsunuz. Aslında kanaat önderliği yapıyorsunuz yani bir anlamda bir şeyleri tetikliyorsunuz ya da ve herkes bu anlamda hala basit kaldığını düşünüyor. Ya sen bir potansiyel gazetecisin, bir gazeteci sorumluluğuyla, etiğiyle, ahlakıyla ya da olması gerekenle davranmak durumundasın artık. Çünkü elindeki çok tehlikeli bir alet yani. Evet. Bunu görmek lazım, göstermek lazım belki.
Bu bizim mesela her zaman bir internet ahlakı oluşmuş değil bizde. Bu yeni aletler çok çabuk geldi, hayatımıza çok çabuk girdi. Mesela telefonu hayatımıza bizim 20-30-40 senede girmiştir değil mi? İşte telefonla konuşmanın bir adabı var. Mesela telefonu açarsın, alo kimsiniz demezsin. Ne ayıp bir şey yap, kimsiniz denir mi?
Buyurun dersin,
ben,
efendim dersin.
Ben falancayım, şöyle dersin diye. Böyle bu zaman içinde oturmuş kalıplar vardı telefonla ilgili alakalı. Fakat cep telefonu da, internet de hayatımız o kadar hızlı dahil oldu ki ve dünyanın biz dünyayı kullanımda çok fazla geçtik. Hem internet kullanımında hem cep telefonu kullanımında. Ama bunun kültürü oluşmadı. Beni en çok korktuğum böyle çekinerek baktım bu biz kendimizi azade tutalım. 40-45 ben 46 yaşındayım. İşte 60 yaş üstü kullanıcılar ne gelirse hiçbir şeye görmeden yayınlıyorlar. Tamam mı? Yani ya böyle bir şey ya bu, her şeye inanıyorlar orada yayınlanan.
Evet o da bak çok ilginç bir şey.
Her şeyi gerçek zannediyorlar.
Evet çünkü o paylaşılan ortam bizatihi sanki doğruluğunu ispatlamış bir yermiş gibi.
Mesela bir oylama falan olsa muhakkak oy verin diye yayıyorlar. İngiltere'nin bir karar verecekmiş de bana oylama...
Hayır bir gazetenin
böyle
ya da
bir şey olabilir
sitesinin.
Mi? Yani İngiltere evet. Benim verdiğim oya göre mi başörtüsünü yasak edecek?
Tamamen bir eğilim belirlemeye ait bir şey.
Belki de benim adresimi çekiyor oradan kaydediyor bir yere.
Evet evet. Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanımızın bundan 2 sene evvelki mi yoksa 3 sene evvelki herhalde haçta Arafat'ta yaptığı bir dua var Mehmet abi. Benim çok dikkatimi çekmişti. Ya Rabbi diyor ahlakını edinmediğimiz nimeti lütfetme bize. Yani bir nimetin bir ahlakı var yani. Evet. Yani Cenab-ı Hak sana bir şey lütfediyor. Bu bir para olabilir. Bir imkan olabilir. Bir yetenek olabilir. Bir kabiliyet olabilir. Ama bir de onun ahlakı var. Nasıl kullanılacağına dair bir tür kod var yani. O kodu sen edinmiyorsan o nimet külfete dönüşebiliyor. İnternet de böyle. Yani bu imkan da böyle bir şey yani. Maalesef dediğiniz gibi ahlakımızı elde edinemedik. O yüzden çok sıkıntılı süreçlerde
bir de
yaşıyoruz.
Karşımızdakilerin hakikaten şeytani bir akılla hareket ettiğini unutmayalım bir noktada. Bakıyorsunuz bir takım görüntüler. İşte şey o, işte mezar açılmış. Böyle cesedi bir anda çürümüş bir çocuk şeyleri. Bunun da altına yazmışlar ki işte namazını kılmayan çocuğun öldüğü günün ertesi günkü hali. Falan bunu böyle anlatıyorlar yani büyük bir ders ibretmiş
şey,
gibi.
Bir şey daha çıkmıştı işte annesine itiraz etmiş de o yüzden başkalaşmış bir kız mesela.
Sonra bunlara bir bakıyorsun bunlar işte Amerika'da bir çürümüş cesedin ormandaki bir görüntüsüymüş meğersem. Bu önüne kondu o anlarda.
Sahte çıkıyor yani.
Hangi manevi bir şey anlatabilirsin sen ona? İşte saç tellerinin uzaması falan filan bunlar anlatılıyor. Şunların etkileri işte falan. Böyle bir takım fiktif şeyler. Yani insanın bu maneviyata olan inancını bir adım sonra sarsıcı yemi atıyor. Buna ne diyorlar şeyde? Kandırmaya internet üstünde.
Fake.
Fake'i yapıyor. Sen bunu gayet yayıyorsun. Sonra yalanmış meğersem diye bir veriyorsun. Sonra sana kim inanacak doğru da söylesen.
Evet. Zaten hadis var ya abi. Sizde bir kişinin bir diyor. Yok o ayet de kişinin diyor. Duyduğunu diyor aktarması kendisine yalan olarak yeter. Yani bakın doğru olması yanlış olması önemli değil yani. Duyduğunu aktarması bile sonuçta onun bir kendi tefekkür imbiğimizden süzerek bunu aktarmamız gerekiyor. Evet. Bir söz senin sadrına kalbine ulaşmış doğruluğu ispatlanmış ve hakikaten bir etki meydana getirmişse sen onu sarf et. Yani o yüzden ya hayır konuş ya sus diyorlar. Burada da ya hayır paylaş veyahut paylaşma kardeşim.
Onun için bak internetten bir kültür elde edemezsiniz diyorlar. İnternet bir bilginin tamamen sahihleşip alınacak bir ortam değildir. Neden? Çünkü tasnif edilmemiştir. Üstünde çalışılmamıştır. Buradan bir kültürel bir şey alamazsın. Biz mesela Wikipedia'dan akademik dipnot verebilir misin?
Evet, evet.
Kabul veremeyiz. Edilmez.
Evet.
Mesela. Aynen onun gibi. Burada da yani biz çok fazla, ben mesela master öğrencime bir ödev veriyorum. Bir kitap söylüyorum mesela. Diyorum ki bak şu kitabı bak. Orada işte konuyla alakalı. Çocuk haftaya geliyor bana diyor ki hocam diyor öyle bir kitap yok. Kitabın varlığını inkar ediyor. Ben var diyorum. Neden yok? Google'a baktım bulamadım.
Şeyh Google yok
yani
demiştir.
Google'da bir şey olmayınca varlığını inkar ediyor yani. Senin dünyan Google'ın şeyiyle sınırlı. Gösterdiğiyle sınırlı. Yani.
Evet. Google'da hani misyon vizyon ifadeleri vardır ya. Evet, Mehmet abi siz evet. de gayet iyi bilirsiniz. Google'ın mesela şeyi vizyonu dünyanın bütün bilgilerini merkezi olmak. Evet, gibi bir evet. vizyonu var.
Aslında,
yani aslında evet. bütün o çocuğun belki şimdiden içselleştirdiği bir vizyonu adamlar kendisi sanki misyonmuş gibi ona dayatmış ve kabul ettirmiş. Öyle bir şey vermiş yani aslında perspektif.
Ben bazen bunları baktığımda aklıma bir takım ayetler geliyor. Bunlar böyle bir challenge var ya, yani meydan okuma. Aslında mukaddesata meydan okuma gibi. Hani o ayet var ya, diyor ki ve Allah Esma'yı öğretti değil mi? Ne insanlara öğretti? Google aslında bunu söylüyor bize. Ben öğreteceğim size diyor.
Evet, evet.
Mesela ben bunu şeyini anlatırken de diyordum ki mesela Coca-Cola'nın vizyon cümlesi nedir? Hayatın tadı değil mi? Böyle evet. diyor Coca-Cola hemen altında bize diyor ki işte vizyon, misyon cümlesi. Hayatın tadı. Yani diyor ki eğer hayata gelmişsen ve Coca-Cola tatmamışsan.
Daha hayatı yaşamamışsın.
Hayatın yaşamamışsaydı diyor. Yani bize diyor ki her canlı Coca-Cola'yı tadacaktır'ı veriyor aslında.
Her canlı Coca-Cola'yı tadacaktır.
Mesela burada bunları biz baktığımızda aslında her bir şeyin ben dikkat ediyorum. Yani böyle bizim kadim değerlerimize muhalif şeyleri bir moda olarak önümüze koyuyorlar. Diyelim ki şey tıraşı. Saçın bir tarafını kesip bir tarafını kesmemek. Yani Efendimizin müdahale ettiği bir tıraş
tabii,
değil mi
evet,
bu?
Evet evet aynen öyle.
Yahudi çocukları gibi kestirmeyin. Bu moda oluyor bir anda.
Evet.
Bir
evet.
anda düşük bel moda oluyor. Adam secdeye gidiyor. Sen başka
Gitmese
yere gidiyorsun.
Gitmese keşke diyorsun.
Evet yani. sen düşük bel moda oluyor. Atlet şey moda oluyor. Göbeği açıkta bırakmak moda oluyor.
Şimdi mesela hani kadınlarda da tasvir etmiyoruz da. Böyle daracık pantolonlar. Ya, şimdi erkeklere de evet. çıktı. Yani bakıyorsunuz neredeyse
evet.
bir...
Renkli renkli şey eskiden evet. hani bir erkek modası.
Erkek pantolonun rengi acıma. Belliydi az çok. Şimdi ha. çok böyle
şimdi
renkli.
Hayat ay. Renklendi. Hayatın renklenme sebebi ne aslında biliyor
Gök
musunuz?
Gökkuşağın renkleri.
Şu renk moda, afaki renklerin moda olması bize ertesi sene onu giymeyi getiriyor. Sen kahverengi, siyah, efendim lacivert her an giyersin. Ama mürdüm yeşili bir pantolonum var. Mor bir pantolonum var. O an moda o. Ertesi sene giyemezsin. Yenisini almak zorundasın. Aynı hikaye yani.
Evet. Mehmet abi burada duralım. Bir ara verelim. Bu hakikaten çok velut bir konu. Buradan daha farklı konulara da girebiliriz. Yürüyebiliriz yani. Efendim hayrola da bir ara vereceğiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur. Tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur. Vizyon, misyon cümlelerinden bahsettik Mehmet abi. Evet. Bunu belki dinleyicilerimiz çok yani ne demek bunlar tarzında algılayabilirler. Yani her şirketin bir misyonu var, bir vizyonu var. Bunları biraz böyle birkaç cümleyle geçsek de oradan esas soracaklarımıza sonra gelsek.
Yani bu mesela vizyon ifadesini bizim en son nihayetteki bizim hayallerimize ulaşma cümlesidir bu.
Yani bir şirketin olmak istediği yer, evet, gelmek
evet,
istediği yer.
Yerdir. Onu ifadelendirir evet. ve evet. uzun soluklu bir şeydir bu yani. İşte 20, 30, 40, 50, 100 sene sonra olmak istediğim şeydir.
Misyon
bu.
Nedir abi?
Misyonsa bunun bütün herkes, üyelerin tarafından paylaşılmasının işaretidir mesela. İşte adam diyelim ki bir misyon cümlesine her şey zamanında demiş. Diyor ki ben sana seni bir turizm firması saatinde buraya ulaştırırım diyor. Herkes de bunu uymak zorundadır diyor.
Ya bundaki, aslında ne yaptığına gösteren
herhangi bir sapma hepimizin sorumluluğudur diyor. Ama bu diyor işte bir dünya markası. Ya ben dünyadaki en iyi bu işi yapanlar arasına katılacağım. Bu vizyon.
Vizyondur. Evet. Ama ne yaptığın şu an evet. ne yapman gerektiği daha doğrusu evet. misyondur. Hani misyoner de oradan evet, geliyor. Misyoner doğru. dediğimiz sonuçta belli bir misyonu yani evet. bir görevi, bir vazifeyi ifa etmek için ortada dolaşan insan ya da çalışan insan
fakat
demek.
Fakat burada şunu da söylemek lazım. Madem bizim konulara girdi. Diyecekler ki şimdi dinleyeceğim. Ya iki ay sonra bu işletmenin konularından falan bahsediyorsunuz. İki işletme.
Yok yok ben oradan şeye gelecektim aslında. Misyon, vizyon aslında her Müslüman'da da bulunması gereken, her insanda da bulunması güzel, gereken güzel. Bir şey. Onu söyleyeceğim.
Ona gireceğiz. Yani
bizim bir vizyonumuz var. Evet. Bir de ona, misyonumuz var.
Şimdi vizyon olması için bir şeyin diyor. Başarı duraklarının ve zaman aralığının da olması lazım.
Evet.
Bu iki şey önemli diyor. Eğer sizde bir ulaşmak istediğiniz vizyonda başarı duraklarınız yoksa yani ve zaman aralığınız yoksa yani 3 sene sonra burada olacağım, 5 sene sonra burada olacağım, 10 sene sonra burada olacağım demiyorsanız bilin ki bu vizyon değil illüzyondur diyor. Bu önemli bir şey yani. Buradan biz sizin ifade ettiğiniz işte mesela kariyer vizyonu değil mi? İnsanda, şahısta değil mi? Kariyerimize ait bir vizyon olur. Bu vizyonumuz bizim ne kadardır? 30 senelik çalışma hayatımız boyuncadır. Ama hayatımızın bir vizyonu da olabilir. O daha farklı bir şeydir. Ama bir inanç bakışıyla bunu getirdiğiniz zaman karşımıza sonsuzluk gibi bir kavram çıkar bizim. Buna da biz vizyon demeyiz aslında. Buna biz niyet deriz, niyet. Burada yani, bir farkımız var işte.
Yani bizim vizyonumuz olmaz, niyetimiz
olur. Niyetimiz olur. Niyetimize biz ulaşmasak bile
niyetimiz onlar, de ebedi hayat.
Evet, yaptıklarımızdan daha hayırlıdır bize göre.
Evet, niyetimiz ebedi saadettir.
Evet.
Ebedi hayat da değil, ebedi saadettir. Çünkü ebedi cehennem de var, Allah muhafaza buyursun. Ya. Yani o ebedi saadete ulaşmak için peki zaman aralıkları nasıl koyacağız abi? Hani vizyonla ilgili
i̇şte zaman aralıkları. İşte orada yine bak, zaman bize ait bir kavram. İnsanlara, yaratılmışlara ait bir kavram. Bizi bağlayan daha doğrusu
yani niyetin kavram. Zamanı da olmaz diyorsunuz.
Olmaz. Yani. Niyet sahibi yani biz öyle bir şey niyet etmişsek o artık zamandan da âli bir şeydir yani.
Evet evet.
Çünkü onun zamana bağlayamazsın onları.
Evet.
Yani biz şöyle biraz daha halk tabiriyle olsun. Hani bir tabir vardır. Pazara kadar değil mezara kadar derler. Burada işte bir zaman durağıdır işte ölümün ama biz öyle demiyoruz bak. Biz pazara kadar da değil mezara kadar da değil. Rüyetullah'a kadar diyoruz.
Ben onu şöyle formülleştirdim abi. Ne pazara kadar ne mezara kadar bizi yaratanın nazarına kadar. Nazara kadar yani.
He, tamam.
Nazar yine derken aynı. De yani rüyetullah aslında aynı şeyi. Aslında aynı şeyi evet. söylüyoruz. Ben kafiye olsun diye biraz daha evet. böyle popülerleştirdim yani. Paylaşayım diye. Yani biz pazara kadar değil, mezara kadar da değil, nazara kadar. Yani bizi yaratanın bizi alıp karşısına böyle bir hani diyor ya onlara diyor altından ırmaklar akan cennetler evet. ve daha güzeli Rıdvan vardır.
Cennetin de üstünde evet, bir evet, şey tabii, değil mi bu? Işte, Yunus'un evet, tabiriyle evet, cennet evet. cennet dedikleri
yani
de.
Yani aslında Yunus'un tabiri de böyle bir cenneti hafiflemek değil yani. Tam tersi ya, o cennetten daha ötesini zaten Cenab-ı Hak buyuruyor o şekilde evet. yani. Daha güzeli, daha iyisi o Rıdvan'dır ki Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu olmuş oluyor. Belki de rü'yet oluyor yani.
Aslında gerçi ilahiyatçıların konusuna girdik.
Girelim yani, abiciğim
döndük
ya.
Döndük dolaştık. Girelim o zaman.
İşletmeciler, ilahiyatçılar. Evet. Abi hayat bir bütün.
Evet.
Sonuçta bir şekilde bu din meselesi, bu rü'yetullah meselesi, bu nazar meselesi, bu efendim vizyon, misyon meselesi. Hayatın bütünü açısından bakıldığında herkesin meselesidir yani.
Evet.
Ve biz o noktada kendimizden konuşuyoruz. Ontolojik gerçekliğimizden konuşuyoruz. Yani bunu bir mesleğe hasretmek aslında hem onlara haksızlık hem bize haksızlık.
Evet. Peki o zaman ne varsa konuşalım bugün madem öyle.
Buyurun, buyurun Ömer abi. Ben sizin sözünüzü kestim. Ne diyecektiniz?
Yok, ben şunu diyecektim. Şimdi aslında cennette de böyle bir kademelendirme olduğunu biliyoruz değil mi? Fakat o kademelendirmeye baktığımızda bir taraftan da deniyor ki cennet hayatında üzüntü ve korku yoktur. Değil mi? Mahzun da olmayacaksınız. Şimdi burada cennette hakikaten herhangi bir üzüntü yok. Ama tek bir şey var. O da işte bu rüyetullah meselesinde. Herkes rüyetullah'a aynı miktarda ulaşmayacak
evet,
deniyor değil mi?
Evet, evet.
Burada bir kademelendirme var aslında. Cennet hayatında olmayan bir kademe. Cennetin de farklı farklı cennetler anlatılıyor. Ama orada üzüntü olmayacağı için ben niye burada değilim, niye buradayım manasında. Rüyetullah manasında orada. Kimisi çok daha sık, kimisi çok daha zaman boyutunda bilmediğimiz için seyrek olarak rüyetullah'la karşılaşacak. Burada demek ki bir derecelendirme var. Tam burnun üstünden. Bu da dünyada geçiyor bu derecede. Burada kazanıyorsun. Ya ahirette mi kazanıyorsun bu dereceyi? Hayır, dünyada kazanıyorsun. O zaman dünyanın bakış açısı bizim için, dünya hep fanidir ya. Aslında dünya bize bekayı kazandıran yerdir. Beka fani bir yerde kazanılıyor aslında. Böyle baktığınızda da artık dünya fani olmaktan çıkıyor.
Şimdi biraz da iktisada girelim abi. İktisatçının bakış açısıyla aslında burada marjinal faydası sonsuz. Öyle bir aslında şey.
Doyum yok. İşbah yok.
Şöyle. Yani şimdi normalde mesela marjinal fayda nedir? Ben çölde kaldım. Acayip susadım. Yanımda da ciddi para var. Bir bardak su için belki bütün oradaki varlığımı veririm. O bir bardak su için. Çünkü öleceğim artık yani.
Evet.
Peki ikinci bardak su için? Yani muhtemelen o paranın yarısını falan veririm. Üçüncü bardak artık iyice doymaya doğru gidiyorum. Diyorlar ki işte marjinal fayda aslında bizim oradan alacağımız hazzın ya da faydanın artık minimuma indiği noktadaki faydadır. Ve fiyat da buna göre belirlenir. O yüzden su işte en ucuz şeydir. Şimdi ama öyle bir şey ki dünya hayatı. Dünya hayatının minimumu bir anı bile ebedi hayatı kazanabilecek derecede kıymetli. Evet. Yani çünkü diyor ki hadis-i şerifte kul diyor bir söz söyler. Cenab-ı Hak bundan dolayı ona buğz eder diyor. Bir söz söyler, hayrın kapıları açılır veya Cenab-ı Hak ondan razı olur. Yani bir söz, ya bir an çıkıyor ağzımızdan yani. Dolayısıyla buradaki marjinal fayda aslında bütün ebedi hayatı alıp götürebilecek
doğru.
Bir şey. Tersi de doğru abi. Buradaki efendim seni ebedi sonsuz bir cehenneme de sürükleyebilir, yani. Ateşe de sürükleyebilir. O açıdan yani marjinal faydası bu dünyanın sonsuz. Yani faniden kazanılan yer ebediyet olmuş oluyor. Çok
oraya
ilginç yani.
Bakan yönüyle.
Evet.
O paradigmayla baktığınızda. Bir şey daha var burada. Biz her zaman onu söylüyoruz. Hani orada sonsuz bir cehennem var değil mi? Cennette sonsuz.
Halidine fiha diyor. Orada diyor ebedi kalacak.
Fakat zerre yani. Kadar imanı olan ne olacak? Zerre kadar imanı olan sonsuz cehennemde kalmayacak deniyor değil mi?
Evet.
Yani bakın ya. Bir adam zır imansız. Hiçbir şeyle alakası yok. Fakat zerre kadar bir iman düşürsek aklına onun. Ya biz bir şekliyle zerre kadar iman aklına gelse onu bir sonsuz cehennemden kurtarıyoruz ya.
Zerre kadar iman nedir abi o zaman? Yani mesela onu, bir şüphe midir yani? Ya Allah varsa acaba? Bu bir zerre kadar iman mıdır?
Ben bilemiyorum onun ölçüsünü tabii. Fakat şundan eminim.
Çünkü zerre bir tür atomla ilgili de bir şey. Evet. Yani hani zerre dediğim şey o kadar küçük ki artık. Hani atomun son, maddenin son bölünemeyen parçası zerre gibi ifade ediyor. Yine bu sefer de Arapçacıların sahasına girdik ama.
Şimdi o zaten bir zerreden kastı bilmiyoruz ama şuna mesela şu yani. Küçücük bir şey bile karşılık bulacak. Belki işte bir sonsuzluğa.
Miskale zerrah diyor işte ayet-i kerimede. Evet. Yani فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Hayırda da görecek, şerde de görecek.
Ebu Leheb'in yani parmaklarından su çıkması pazartesi öğleden sonra yeğenim oldu diye köle azat ettiği için değil mi mesela?
Evet,
zerre
evet.
İşte o büyük bir şey aslında yani. Hiçbir şey küçük değil aslında. Ahirete ölçüleyince küçük değil.
Evet ahiret. Ki ahiret de muazzam. Yani ilginç bir şey. Sonsuz bir şey. Sonuçta büyüklüklerin bile cüce kaldığı bir yer ama... Küçücük şeyler onun için çok önemli.
Evet.
Yani o yüzden küçük şey yoktur diye bir kitap hatırlıyorum ben. Kemal Ural'ın.
Ben de hatırlıyorum.
Evet onu.
Bir de dönem... Küçük Güzeldir var.
Küçük Güzeldir var evet. Peki Mehmet abi bu demin şey konuşmuştuk yani Müslümanın vizyonu niyetidir. Misyonu nedir abi peki?
Evet.
Beklemedik bir soru mu oldu?
Evet. Hayırdır? Yani... Çıkarırız yani biz çok gol olması kolay değil yani bu da mı gol değil diyor ya şeyde. Evet. Ya misyon zaten tamamen bir misyonla biz dünyaya geliyoruz yani değil mi yani bu misyondan bağımsız hiçbir şey düşünmüyoruz ki yani buna sen ne için dünyaya geldik en temel sorudur değil mi?
Kulluk.
İşte bizim misyonumuz odur abi.
Kulluk. Evet.
Evet bunu altta da çok şey yazabilirsin ama. Evet. Burada bir şey daha var. Burada da tamamen bir derecelendirme var. Yani herkesin misyonu da bir değil. Kabiliyeti ölçüsünde.
Çünkü herkes farklı zaten.
Farklı.
Evet.
Evet. Evet.
Herkes o anlamda misyonunu kendisi bulacak.
Doğru.
Kendi tayin edecek belki.
Bir de bir kader var.
Yani, o da var bak abi. O da çok ilginç bir şey. Yani şimdi normalde bir şey yapayım dersin. Cenab-ı Hak sana kapı açmaz.
Doğru.
Sen ama kendini öyle zannediyorsun.
Niyet edersin.
Niyet edersin.
Niyet edersin. Evet. Niyetin düzgündür. Ama yapamazsın. Ameli yapamazsın. O sana sevabı verilir. Bir şey, bir amel yaparsın. Güya çok hayırlı bir şey yaparsın. Niyetin kötüdür. Onda sana sevabı. Ahirette evet. Karşılığını göremezsin.
Evet, evet.
Değil mi yani?
Evet, evet.
Hep bunlar böyle anlatılır şeylerde, hikayelerde vesaire. Adamın biri işte camiye gitmiş, riyakarlık için bunu yapıyormuş. Bir faydası yok. Ama adamın biri meyhaneye gitmiş, bir adamı çeviririm diye. Yani amele birine bakıyorsun meyhaneye gidiyor, birine bakıyorsun camiye gidiyor. Niyet farklı. Meyhaneye giden kazandı. Tebliğ yapmak için gidiyordu.
Şimdi tam burada radyosunu açanlar meyhaneye giden kazandı lafını duydular evet. Abi. Gerisi öncesini duymadan ne olacak?
Yani biz kaybettik ben yani. Zannetmiyorum ki bizim radyoyu dinleyip meyhaneye giden lafını duyup onu kapatıp koşsun meyhaneye adam. En azından şeye koşar bizim Murat Karaman Bey'e. Ne biçim adamları çıkarıyorsunuz. Evet, radyoya
evet,
diye.
Evet. O meyhaneye giden derken şimdi mesela bir örnektir bunun. Bu zannediyorum burada biz bir kere daha anlatmıştık. Tekrar etmekte fayda var.
Ben de hatırladım.
O 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yan yana yatıyorlar. Üstten vızır vızır kurşunlar geçiyor. Bunu anlatan arkadaş da ya diyor baktım diyor yanımda adamın ağzı kokuyor diyor. Meğer diyor Kadıköy'deki meyhaneden çıkmış gelmiş. Vatan elden gidiyor diyor. Ondan sonra ya sen ne yaptın ne ettin falan abi falan diye böyle konuşmaya başlamış. Sonra demiş ki abi demiş ya benim abdestim yok demiş. Geldim sana şurada dedim teyemmüm yaptırayım. Hemen diyor kenara diyor hiç böyle diyor sürünerek gittik. Oradaki diyor topraktan diyor buna diyor bir teyemmüm yaptırdım. Üç kere tıktık üç kere şık şık var ya bizim. Evet. Yine Murat Karaman Bey'in kulakları içinde sağ sonra olsun. Çok güzel evet. Teyemmümle ilgili bir şeyi vardır. Böyle çocuklara yönelik. Onu yapmışlar hemen. Ve diyor 5 dakika sonra çocuk şehit düştü diyor.
Tamam, işte
İnşallah şehit düşmüştür. Tabii onu da bilemiyoruz ama.
Bilemiyoruz ama işte bu da bir kader.
Hakikaten
o sahabenin anlatılır yani.
Az yaptı çok kazandı.
Abdest almadan bile savaşa gittiğinde yani söylenir.
Evet.
Evet bunları bilemiyoruz. Bir takdirdir o da. Onun belki onun altında yatan neydi o çocuğun? Belki o neslinden babasının, annesinin, kendinin yaptığı bir hayırdı bir şeydi.
Ya bir nazar belki şuydu, aldı buydu. Değil mi?
Ben en üzüldüm bak. Ben hep şunu örnek verirdim. Haberlerde görürsün. İşte Tarabya'dan denize uçtu. Adam içmiş. Değil mi? Virajlar vardır oralarda sıkıntılı. Gecenin bir vakti giderken sarhoş. Kanında alkol dolaşıyor. Adam oradan giderken denize uçuyor ve ölüyor ya.
Bitti.
Şimdi, değil mi? Ne yaptın? Meyhaneden çıktım. Evime giderken nasıl hesap verecektin? Son anım böyle ya, geldi. Öteki adamın da kanında alkol var.
Evet,
ama
evet.
O da başka bak. Görüyor musun yani? Evet, bunu evet. Nasıl hesap edebiliriz?
Evet. Şimdi bir zatın bir tanesi bir yere atını bağlamış. Orada böyle sulanırken atın da suluyor bir taraftan. Sonra kendisi biraz böyle istirahat edeyim diye hafif uzaklaşmış atından. O arada bir tane şaki geliyor ata biniyor ve başlıyor tam böyle kaçmaya. Sonra ileride adamın yetişemeyeceği mesafede duruyor diyor ki ihtiyar diyor bu atını çaldığı adama. Bu diyor benden kaç senede çıkar acaba? Alay ediyor yani. Hı. Böyle bu çaldığının yaptığının haram olduğunun da farkında. Hı. Ve bunun kendisinden çıkacağının da farkında. Ama tam bir alaycı Eda ile o da bakıyor şöyle atı çalınan. 40 senede çıkar diyor bu senden muhtemelen 40 senede çıkar diyor. Oho diyor 40 seneye kadar kim öle kim kola mahmuzlayıp gidiyor atı. Bu da ne yapsın çar naçar bir sonraki mola yerine kadar yürüyecek. Bir bakıyor ki bir sonraki mola yerinde atı baş dolaşıyor. Allah Allah diyor ya. Nerede bu at tamam da adam nerede? Sonra bir bakıyor oraya bakarken bir çukur görüyor. Çukurun dibinden bir ses bir inilti. Tam böyle o at çukura doğru çukuru fark etmiş. Kendisi düşmemek için durunca o üstündeki binici tabii ata hakim değil. Düşmüş çukurun dibini boylamış ve beli kırılmış orada. Tam böyle göz göze geliyorlar ölmek üzere son nefesini vermek üzere. Böyle son anda onu görüyor karşısında atını çaldığı adamı. Hani ihtiyar diyor bu benden diyor 40 senede çıkacaktı diyor. Bunun üzerine üsttekinin verdiği cevap Mehmet abi. Hı. Oğlum diyor ben nereden bileyim senin babanın da aynı haltı işlediğini. Hani bizde bir şey vardır ya torunun dişi kamaşmış. Dedesi ayva yemiş torunun dişi kamaşmış. Hı. Yani bizde hani güzel işler yapan hayra salih amellere koşturan insanların kim bilir aldığı ne dualar var ne nazarlar var değil mi abi?
Yani şimdi bunu fertten globale yani
topluma
havale edersek bizim de Neden eminiz bu hadiselerin bizi hiçbir şekilde yıkmayacağından, bozmayacağından, bu oyunun yine bizim kazanacağımızdan?
Çünkü bu millet İslam'a hizmet etmiş.
O kadar.
O kadar. O kadar abi. Çok güzel bağladınız abi. Hakikaten. Yani bununla biz bitirelim. Hıtamuhu misk oldu. İnşallah biz dünkü elim müessif, menfur hadisenin tam tersi birliğimizi takviye edici, huzurumuzu artırıcı bir mahiyet olacağına inanıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Onların yakınlarına da inşallah sabrı cemil niyaz ediyoruz. Bölemeyecekler, yıkamayacaklar ve efendim emellerine ulaşamayacaklar. Bu aziz ve necip millet daha önce İslam'a yaptığı hizmetlerin karşılığını inşallah bu şekilde bir daha İslam'a yine hizmet etme noktasında bir efendim yüce ve kutsal vazifeye böyle hızla ilerleyerek, koşturarak gidecek inşallah.
Belleri kırılacak, kazdıkları kuyularda kalacaklar.
İnşallah, inşallah. Allah lütfetsin diye dua edelim. Efendim bir hayır olanın daha sonuna geldik. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur. Her pazar 19'da buradayız. Sizi de bekleriz. Bir sonraki hayrola da buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık efendim.